Ayrım elli. Onu tetkin edici bir şeyler söylemeye çalıştım. Ama boşuna. Birkaç sözcük mırıldandım ve merdivenlerde kayboldum. Yağmur altında arabamın önünde durdum. Sileceklerimden birinin altında bir kağıt parçası sıkıştırılmıştı. Çevreme baktım. Sokak boştu. Kağıdı aldım. Polonya Katolik Misyonu, San Honorio Sokağı, 263 bölü 2, saat 22.00'da. Polonya Kilisesi'nde randevu. Tuzak olabilir miydi? El yazısını inceledim. Beni şeytanın seni bekliyorum ve sadece sen ve beniyle en ufak bir benzerliği yoktu. Saat 20'yi biraz geçiyordu. Kağıdı cebime soktum ve arabama bindim. Yarım saat sonra apartman dairemdeydim. Bir haftadan beri eve ayak basmamıştım ama en ufak bir ızdırap duymuyordum. Aklımda hep aynı soru vardı. Bu yazıyı kim yazmıştı? Kadavieri, Morad'ı düşündüm. Bu üçüncü katil daha mı vardı acaba? Yeniden duş yaptım ve tıraş oldum. Elbisemi değiştirdim. Kravatımı bağlarken aklıma geldi. Neden bilmiyorum ama buna hemen inanıverdim. Belki de Manon Simonis bana bu randevuyu vermişti. Beni bulmuş, izlemişti. Belki İsviçre'de, belki başka yerde. Şimdi benimle görüşmek istiyordu. Ancak bu düşüncenin bir dayanağı yoktu ve aklımdan uçuverdi. Geriye bedenimde sadece bir sıcaklık bıraktı. Sürekli derinleşen kabusa rağmen her geçen gün çoğalan cesetlere ve genç kadın üzerinde yoğunlaşan şüphelere rağmen onunla karşılaşmak için sabırsızlanıyor ve mutluluk duyuyordum. Silahımı aldım. Namluyu kontrol ettim. Boştu. Taşıma konumunda. Emniyete yakın baktım. Kapalıydı. Kılıfı kemerinin soluna taktım ve her zamanki gibi kabzı sağa gelecek şekilde silahımı yerleştirdim. Sonra ceketime giydim. Elektrikleri söndürdüm. Pencereden sokak lambasının aydınlattığı sokağa baktım. Bir kemer sigara yaktım. Dumanı cama doğru üfledim. Artık o kadar sabırsız değildim. Araktan dönen 22 yaşındaki Manon Simonis ile karşılaşmak konusunda. Bölüm 81. San Honorio Sokağı'nda 263 numaraya kadar lüks mağazalarıyla yol düzenleme çalışması tam bir karmaşa oluşturuyordu. Polonya Kilisesi ise Kambon Sokağı'nın köşesinde varlığıyla damgasını vuruyordu. Arabamın bir yere geçirdiğini üzerine fark ettim. Sonra su birikintilerine basmamaya özen göstererek koştum. Yağmur yeniden ve daha şiddetli olarak başlamıştı. Kilisenin kapısına çıkan parmakları hızla tırmanıp eşikte silkelendim. İçerisi boş ve loş ve pisti. Çevresindeki parıltı, renkli lüks vitrinlerle bir tezatlık oluşturuyordu. Girişi kolonları çarpıtılmış bir iç avluya benziyordu. Yağmur kötü yerleştirilmiş taşların arasından içeri sızıyordu. Saate rağmen burada bir hareketlilik vardı. Elleri ceplerinde, kasketlerini önlerine indirmiş, güven telkin etmeyen birkaç adam lehçe söyleniyor, homurdanıyordu. Şüphesiz kaçak olarak çalışan Polonyalılardı bunlar. Bir rahibe bir camın arkasında onlara bir şeyler anlatıyordu. Ahşap kapıyı ittim. Küçük bir hole girdim ve diğer kapıyı açtım. Kilisenin içi yuvarlaktı ve de karanlık. Nefile koru yeri büyük bir oval oluşturuyordu. Avizeler çok alçaktı. Boyalı ampullerden kehribar rengi cılız bir ışık yayılıyordu. İçerinin loşuna alışmak için birkaç kez gözlerimi kapıştırdım. Tam tepesinden sarkan kocaman bir haçın altında ana altara kadar sıralar verevine yerleştirilmişti. Sağda apsidanın dip taraflarında titrek ışıklı bir kandil vardı. Tütsü ve çürümüş çiçek kokusunun baskın olduğu bu yerde her şey karanlıkta asılı duran bir belirsizlik içindeydi. Elimi hafifçe kutsal suya değdirdim, haç çıkardım ve birkaç adım ilerledim. Abidelerin sayesinde duvarlardaki tabloları gördüm. Azizler, melekler, Hristiyanlık uğruna kendini feda etmiş kişiler. Çok yukarıda kubbenin altındaki vitraylar belli belirsiz parlıyordu. Yağmur damlaları cama şiddetle çarpıyordu. Görünürde kimse yoktu. Ne sıralarda bir mümin ne de altarın dibinde bir hacı ve özellikle de Manon. Saatime baktım. 22.00'dı. Acaba neye benziyordu? Küçük kadın resimlerini hatırlıyordum. Çok sarı, görünmez kaşları ve kirpikleri olan bir kızdı. Acaba hala albino çocuk görünümünde miydi? Hiçbir şey hayal edemiyordum. Ama damarlarımda bir kıpırdanma vardı. Sol tarafımda ahşap bir gıcırtı geldi. İlk sırada bir kıpırdanma olmuştu. Gri yakalı, geniş omuzlu ve beyaz yakalı birini fark ettim. Bir rahipti. Yaklaştım ve duruverdim. Manzaranın mükemmelliği karşısında vurulmuştum. Adam dizinin üzerine çökmüştü. Omuzlarının genişliğini daha iyi algılayabiliyordum. Gümüşü ensesini kendisini kutsayacak bir kılıca uzatır gibi eğilmişti. Bu, dua eden bir din adamını görmekten duyduğum hazdan farklı bir şeydi. O bir savaşçıydı, bundan eminim. O Polonyalı asker rahiplerden biriydi. Haçlıların askeri tarikatlarının uzak bir mirasçısı. Çok eski zamanlardan çıkıp gelmiş sert temiz bir din adamı. Ayağa kalktı. Haç çıkardıktan sonra sıraların arasındaki yola doğru yürüdü. Zayıf ışığın altında yüzünü gördüm ve şaşkınlıkla geriledim. Bu adamı tanıyordum. Bu Luke için düzenlenen ayinde gördüğüm sivil giyimli rahipti. Dodo'nun ahşap kalem kutusunu verdiği adam. Ters haç çıkaran adam. Gizlenmek için bir adım yana çekildim. Ama beni çoktan fark etmişti ve hiç tereddüt etmeden bana doğru yaklaştı. Sert çeneli yüzü, siyah ceketin içine doğrulukla sığmış atletik omuzlarıyla uyum içindeydi. Demek geldiniz. Rahiplere has, sarih bir ses tonu vardı. Aksansızdı. Bana randevuyu veren siz misiniz? Diye aptalca bir soru sordum. Başka kim olabilir ki? Kafam yavaş çalışmaya başlamıştı. Kimsiniz? Andrei Zamarowski, Vatikan Papalık Elçisi. Fransa ve Polonya gibi birçok ülkede görev yapıyorum. Benimkisi tuhaf bir kader. Ülkemde bile yabancı bir elçiyim. İkinci dinleyişimde hafif aksanını fark ettim. O kadar belli belirsizdi ki bunu ana dinden kaynaklandığı bile söylenebilirdi. Çevremdeki nefi işaret ettim. Bu buluşmanın sebebi ne? Neden burası? Adam gülümsedi. Şimdi yüzünün her ayrıntısını görebiliyordum. Kaslı yüz hatları, açık renk buz mavisi gözler. Sadece burnu biraz diğer taraflarıyla uyumsuzdu. İnce, düz, kadınsı sayılabilecek komando eğitimlerini andıran bu yüzde yeri olmayan bir burun. Aslında birbirimizden hiç ayrılmadık. Beni mi izliyordunuz? Tamamen gereksiz. Biz zaten aynı yolda yürüyoruz. İçinde bulunduğum koşullarda bilmecelerle vakit kaybedecek kadar sabrım yok. Adam kendi ekseninde döndü. Sonra diz çöker gibi yaptı. Yan taraftaki çevresi aydınlatılmış bir kapıyı gösterdi. Buyurun, beni takip edin. Bölüm 82. Açık renkli ahşap duvarlarıyla bir fin hamamını andırıyordu. Oda çam ve tütsü kokuyordu. Ancak benzerlik bu kadardı. Padüsünüzü verin, kurutalım. Teşekkür ederim. Çay mı kahve mi? Zamoski, padüsümü elektrikli bir radyatörün üzerine koydu. Elinde tek bir hareketle kapağını gevşettiği bir termos vardı. Kahve lütfen. Sadece Nescafe var. Önemli değil. Plastik bir kupaya bir kaşık kahve koydu ve üzerine kaynar su boca etti. Şeker? Başımı hayır dercesine salladım. Bana uzattığı kupayı dikkatli aldım. Sigara içebilir miyim? Elbette. Polonyalı yanıma bir küllük bıraktı. Kamelimi yaktım ve bir koltuğa yerleştim. Hayal kırıklığımı hala sindirebilmiş değildim. Ne Manon'a ne de gizemli bir kadına rastlamamıştım. Ancak bu görüşme son derece verimli olacaktı, bunu hissediyordum. Adam bir sandalye çevirdi, ata biner gibi oturdu ve ellerini dosyanın üzerine çaprazladı. Ceketinin siyah kolları parıldıyordu. Tavırlarında bir önceden düşünülmüşlük, üzerinde çalışılmış bir rahatlık vardı. Beni neyin ilgilendirdiğini biliyorsunuz, değil mi? Hayır. O halde soruşturmanızda düşündüğümden çok daha gerdesiniz. Biraz işimi kolaylaştırınız. Siz kimsiniz, neyin peşindesiniz? KUK harfi size bir şey ifade ediyor mu? İfade ettiği pek söylenemez. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Krakow'da kurulmuş bir Katolik Entelektüeller Kulübü. İkinci Johannes Paulus da henüz ismi Karol Wojtyla'yken bu kulübe üyeydi. Dayanışma sendikası döneminde kulüp üyeleri bu dönüşmeye katkıda bulundu. En azından Valise ve yandaşları kadar. Siz de mi bu gruptansınız? Ben 60'lı yıllarda oluşturulmuş çok özel bir bölümü yönetiyorum. Daha ziyade eyleme dönük bir bölüm. Bana Vatikan elçisi olduğumu söylemiştiniz. Evet, diplomatik görevlerim de var. Yolculuk etmemi ve ağabeyi genişletmemi sağlayan görevler. Devamını tahmin edebiliyordum. Işıksızlar ve onların cinayetleriyle ilgilenen yeni bir din cephe. Ama şüphesiz teorisyen Van der Taylan'dan çok daha kaslı. Bir tür kilise polisi. Benim dosyamla mı ilgileniyorsunuz? Soruşturmanızı ilgiyle takip ediyoruz, evet, ama daha basit olaylarla ilgilenen bir polis için çok önemli bir ruhsal açılım gösterdiniz. Ben bir Katoliğim, kesinlikle. Yaşınız nedeniyle ön yargılı davranabilirdiniz. Olayları sadece psikiyatrik açıdan değerlendirebilir, cinayetleri basit birer akli rahatsızlığa indirgeyebilirdiniz. Sözüm ona çağdaş olarak değerlendirilen bu davranış, sorunun kökenini ihmal etmek olurdu. Düşman burada. Zorlu, her yerde hazır ve nazır, zamana bağlı değil. Şeytan konusunda yenilik ve değişim yoktur. İblis ilk başta nasılsa şimdi öyle ve sonuna kadar da burada kalacak. İnanın. Ama biz sadece onu geriletmeye çalışıyoruz. Kelimeler, görüntüler kafanın içinde resmi geçit yapmaya başlamıştı. Aziz Yuhanna'nın kehanetleri ve vahyi, son yargı sırasındaki cehennem, Brezilya'da, Afrika'da iblise karşı mücadele eden, bedenime şeytan girmiş çocukları kurtarmak için başucularını bekleyen rahipler, artık yer altında mücadele eden haçlılar arasındaydım. Huzursuzluğumu belli eden bir ses tonuyla konuştum. Bana pek yardımcı olduğunu söylenemez. Yanı başınıza kat ettiğiniz yollar var. Her adım amaca doğru atılmış bir adımdır. Bu bazı hayatları kurtarabilirdi. Buna fazla umut bağlamayınız. Sizden daha ileride olduğumuz doğru ama ona göre hep gerideyiz. Onun nerede ne yapacağı ve ne zaman vuracağı kestirilemez. Şeytandan gerçek bir insan ve kaderi mutlak biri gibi söz edilmesinden bıkmıştım. Derhal cevabı yapıştırdım. Madem yaptığım araştırmalar hakkında bilgi sahibisiniz, o halde siz neyin peşindesiniz? Öncelikle soruşturmanızda hangi aşamada olduğunuzu tam olarak bilmiyoruz. Ayrıca siz bizim giremediğimiz yerlerde araştırma yaptınız. Van Diterlik ve arşivi. İki grup birbirine rakip olmalıydı. Zamoski, Agostina Getta ile ilgili hiçbir şey bilmiyordu ya da pek az şey biliyordu. Belki de bu durumda soruşturma dosyamı iki tarafına da satma veya her iki grup içinde çalışma opportunity'mi gösterebilirdim. Tıpkı Goldoni'nin iki efendinin uşağındaki gibi. Polonyalı bıkkın bir sesle beni haklı çıkardı. Bizim toplumumuzdaki sinerji olması gerekenden çok daha uzak. Özellikle de demonoloji konusunda. Vatikan'ın İtalyanları bu alanda çok söz sahibi olmak istiyor ve birlikte çalışmayı reddediyorlar. Birbirleriyle çalışan iki farklı fraksiyonu hayal etmekte güçlük çekmiyordum. Van Diterlik elinde kendi örneği vardı. Agostina. Zamorski'nin ise dosyaları. Eğer benden bilgi istiyorsanız bana karşılığında bir şey önermelisiniz. Rahip ayağa kalktı. Çelik gözleri, dikkatli olun, çok ileri gidiyorsunuz diyordu. Ancak konuşurken sakindi. Hala hayatta olmanın büyük şans Matthew. Tabii kutsal ruhun desteğini de göz ardı edemeyiz. Farkında olmadan gerçek bir savaşın içine girdiniz. Farklı dini gruplar arasındaki bir iç savaştan bahsediyorsunuz herhalde. Hayır, aramızdaki rekabet sadece küçük bir ayrıntı. Siz kilise ile güçlü şetanist bir tarikat arasındaki gerçek bir savaştan bahsediyorum. Hepimizi tehdit eden, çok yakındaki bir tehlikeden, bizi Tanrı'nın askerliğine ama tüm Hristiyanları tehdit eden, artık onu dinleme konusunda kararsızdım. Işıksızlar mı? Zamoski elleri arkasında odanın içine birkaç adım attı. Hayır, ışıksızlar daha çok da savaşın içinde ortaya sürüklenen kavim. Hiçbir şey anlamıyorum. Ne demek istiyorsunuz? Elçi sıraların arasında duran eski bir paper board'a yaklaştı. Eline keçeli bir kalem aldı. Bu işareti biliyor musunuz? Bir daire çizdi. Alt kısmının içine yatay bir çizgi çekti. Sonra birkaç zincir baklası ekledi. Kadaviyenin dövmesiyle Morad'ın şövalye yüzüğündekinin üzerindeki desenin aynısını çizdi. Demek bu şatan tarikatın sembolüydü. İki kez gördüm. Nerede? Bir adamın gövdesindeki dövmede, bir diğerinin yüzüğündeki desende. Edindiğim bilgiye göre her ikisi de öldü. Madem cevapları biliyorsunuz, o halde neden bu soruları soruyorsunuz? Lamoski gülümsedi. Sonra kalemin kapağını kapattı. Patrick Kazeviel, Richard Moraz. Kazeviel, Vatikan merdiveninde öldü. 31 Ekim'de. Moraz ise Lourdes yakınlarında Doktor Baltos'un evinin civarında ertesi gün. Her ikisini de siz öldürdünüz. İsterseniz bir anlaşma yapalım. Benden hiçbir şey gizlemeyin. Anlaşmadan söz eden kim? Eliyle yazı tahtasını hafifçe vurdu. Bu desenin ne anlama geldiğini öğrenmek istemiyor musunuz? Araştırarak bulabilirim. Elbette ama size zaman kazandırmak istiyoruz. Din adamı ağır ve sabırlı adımlarla odayı aşınıyordu. Bu dolambaçlı konuşmalardan artık gına gelmişti. Bu tarikatın adı ne? Köleler. Kendilerini şeytanın köleleri olarak kabul ediyorlar. Sembolleri de buradan geliyor. Demir tasma. Onları yazıcılar da dinliyor. Şatanistler tarikatı benim uzmanlığım. Benim gerçek görevim dünyada bu grupların izini sürmek. Karşılaştıklarım veya incelediklerim arasında köleler en tehlikelileri ve en zorluları ve de en eskileri. Tapınma usulleri nelerdir? Zamoski ellerini ikiye açtı. Şatanist tarikatların çoğunda şeytan sapıklıklara, uyuşturucu bağımlılığına ve yasa dışı eylemleri bir bahane olarak kullanılır. Bazen bu davranışlar, alışkanlıklar çok ileri gider ve farklı şeylere başvururlar. Cinayetler, kurban törenleri, intiharı teşvik etme gibi. Ama şunu söyleyebilirim. Aslında bu kuranlar tehlikeli değildir ve bütün yaptıkları mezarlıklara saygısızlık etmekle sınırlıdır. Anacağını sıradan bir suç. Tüm bu davranışlarda ne transandantal ne de tinsel bir yan vardır. Ve bu sapkınlıkların efendileriyle temas kurmaya çalışmaları da daha çok gülünç ayinler şeklinde olur.